Ayrım 2, giden gelir mi? Akşam üzeriydi. Kaygılı adımlarla yüksek sesle konuşan birinin odama doğru geldiğini duydum. Kapıyı hızla vuran elin sahibi selamın aleyküm diyerek içeri girdi. Ayağa kalkıp yer gösterdim. Elinde tuttuğu şapkasını yanı başına koydu. Kırlaşan saçlarla ak sakalların birbirine karıştığı yüzünde yardım isteyen insanların durumu vardı. El sıkışırken o bir yandan anlatıyordu. Ah sorma yeğen başımıza gelenleri. 3 gün evvel İstanbul'a gitmek için hazırlanmıştık. Son gece soyup soğana çevirdiler bizi. Dinsiz, imansızlar. 875 lirayla birlikte kırmamı da, tüfek, alıp götürmüşler. Durumumuz nice oldu diyordu. Titreye bir sesle, buğulu gözlerle anlatan bu yaşlı adam benim yabancım değildi. Öz be öz büyük dayımdı. Çok üzülmüştüm bu olaya. Coşkuyla sordum. Nasıl olur dayı, kaç kişinin bulunduğu konuttan paranızı, eşyanızı alsınlar da siz duymayın. Sonuç ne oldu? O yeniden doğrulup oturarak. Sorma yeğen sorma, suç biraz da bende. Akşamdan kuşkulandığım adamlarla görüşmüştüm. Efendim bizim hayvanlar o köyün tarlasına girmiş. Bu amaçla 20 lira ceza istediler. Ben de yapmayın etmeyin, yarın sayım var. İstanbul'a götürüyorum diyerek cüzdanı çıkardım. 10 lira verdim. Böylece cüzdanın kabarıklığını gördüler. Ne bilirsin böyle olacağını. Paranın bulunduğu yeleğimi başucuma astım. Hava sıcak olduğundan kapı da aralıktı. Namussuz herifler arka pencereden içeriye girmişler. Giderken un çuvalına basmışlar. Bir de ayak izi bırakmışlar. Sabahleyin parayı bulamayınca deli divaneye döndüm. Muhtarı çağırıp izi gösterdim. Her iki yakın karakola salık verdik. Kuşkulandığım adamın ayak izini aldılar. Resim gibi tıpatıp oydu. Adam 2 gecedir karakolda yatıyorsa da ses yok. Onbaşı sen merak etme parayı çıkartırız dedi ama hiç umudum yok. Giden gelir mi? Beni gerçek üzen sayrının geri kalmasıdır diyordu. Bazen sinirlenerek bazen yumuşak bir sesle anlatıyordu. Bu olay hepimizin canını sıkmıştı. Tüm sorun sayrının zamanında sayrılar yurduna kavuşamamasıydı. Avutucu bir sözcük bulamamıştım. Yalnızca geçmiş olsun üzülmeyin inşallah ortaya çıkar dedim. Ne iğrenç bir tutum davranıştı bu. Sorunu hangi yönden düşünürsen düşün acı bir yoklukla karşılaşıyordu insan. Temiz yürekli, acımaklı bildiğimiz bir köylü kardeş bir Müslüman vatandaşının sayrı parasını çalıyor. Nerede buluncun sesi? Nerede Allah korkusu? Sonra aklıma karakol, o cennetten çıkma geliyor. Bu gibi konuklara esirgenmeden verilmesi gereken ağırlama her şeyi çıkarmaya yeterli gelmez miydi? Ben bu gibi düşüncelerle oyalanırken dayım köşedeki resme gözlerini dikmiş ilgiyle bakıyordu. Tanıyamadın mı diye sorduğumda ayağa kalktı. Daha yakından gözledi. Yüzündeki anlatım birden değişivermişti. Allah Allah tıpkı o rahmetli biraderim diye söylendi. Gözlerinden hemen yaşlar akmaya başlamıştı. Ah benim aslan kardeşim sen olsaydın çoktan hırsız ortaya çıkmıştı. Ne de bu işler olurdu dedi. Konu değişmişti. Oluşan sessizlik her ikimizin gözlerinde uzun boylu, geniş omuzlu, oldukça iri yapılı, kumral tenli bir imge canlandırıyordu. Güler yüzlü, tatlı dilli, hoş sohbet olan bu adam köyün gerçekten muhtarı, hocası, yargıcıydı. Haksızlığa hiç dayanamazdı. Yeğindi. Belinden tabancası eksik olmazdı. Kimsenin canını yakmış, incitmiş değildi. Genç yaşta aramızdan ayrılan küçük dayımı ben de çok severdim. Buğulu gözlerimle ortak anılarımızı yaşamaya daldığım bir anda karşımda oturan büyük dayımın ''Giden gelir mi? Bilmedik senin değerini kardeşim. Allah seni bizden daha çok sevmiş.'' diye acı bir sesle söylendiğini duydum. Bakta al bakkaliyesi. İki avuçlarını şakaklarına koymuş derin derin düşünüyordu. Sabahın erken saatlerinde sıcak yatağından kalkmış, yağan ince yağmurun altında çarşıya dek gidip satış evini açmıştı. Bismillahsız çevirmezdi o anahtarını ama neden işi azdı? Yok az değildi, nankör müydü? Hayır hayır şükrediyordu Allah'ına. Ne yapsın varsıl olmak istiyordu. Kabahati buydu işte. Ayıp değildi ya kısacık ömrünü Erinç içinde geçirmek istiyordu. İstanbul'a her gidişinde nedense üzgün dönüyordu. Oradaki insanların yaşayışına imreniyordu. İçten gelen bir sesle of of diyerek cebinden bir köylü sigarası çıkardı. Baktı bunun daha iyisini içebilirdi. Yazık değil miydi bu yersiz tüketime? Duman olup gidiyordu. Hele bir iki utanmasız alıcı olmasa bir paket sigara ona 1,5 gün yetecekti. Böylece her gün 20 kuruş kazancı oluyordu. Her yıl bir toplam tutardı bu. Kibrit yakmaktan vazgeçerek mangala eğildi. Birden doğrularak Allah Allah epey ıslanmışım demek. Boşuna ahmak ıslatan demiyorlar böyle yağan yağmura. Dudaklarındaki sigarasını bırakmadan şapka paltosunu çıkardı. Ha şöyle esnaflık buna derler diyerek temizliğe başladı. Önce rafları düzeltse iyi olacaktı. Bakta al bakkaliyesinin ne de olsa temiz, şirin olması gerekiyordu. Pirinç sandığının yanına gelince hatırı sayılır bir küfür savurdu. Her akşam bu böyleydi. Hiç olmazsa bıraktıkları ak olsa pirinç diye gider. Kara kara taneleri öfkeyle toplayıp fırlattı. Sandıkların üzerindeki değer değneklerini düzeltirken belediyeye de söylendi. Sözde onu adam yerine seçmişlerdi. Neymiş, her şeyin üzerine değer. Bu arada yapılan cezalarda usuna geldiğinden satış evini bir güzel süpürdü. Oldukça yorulmuştu. Yerine otururken bir alıcı girdi. Esensiz sabahsız giren bu adama da kızdı. Keşke bir memur olsaydı. Kapıyı tıklayıp girerlerdi o zaman. Alıcıya malı satarken memurların kendisine olan borçlarını düşündü. Parayı çekmeceye koyarken %50 kar yüzünü güldürdü. Peki ama bu gelir vergisi ne olacaktı? Yüzünü buruşturdu. Adam sendi. Maliye memuru onun dostuydu. Geçen gün kahve ısmarlamış, bir de yenice sigarası sunmuştu. Faturaların bir kısmını yitirip bu sene bu denli devir yapmadım demek zor değildi ya. Nasıl olsa toplumca namuslu tanınıyordu. Tıraşlı yüzündeki kırışıklıklar gitti. Bağıra çağıra geçen kahveciye şekerli kahve söyledi. İkinci sigarasını yakıp önünde duran paslanmış teraziye daldı. Kim bilir bu terazi onu ne denli günaha sokmuştu. Ay neydi o? O sabah elimi öpmeye gelen yavrularımın giyimli kuşamlı durumu ruhumda bir dinçlik yarattı. Tembelliği bir yana atıp yatağımdan doğruldum. Tıraşım olurken babam madalyam nerede diye soruyordu. Daha çok çevikleştim. 70'i aşan babam törene katılmayı ulusal bir görev olarak düşünüyordu. Bilmiyorum onu ve arkadaşlarını özverinin ödülü olarak kutlayan oldu mu? Vatandaşlık görevimi yerine getirmek amacıyla tören yerine gittim. Bir gün öncesinden başlayan davul zurna sesleri tam bir bayram havası yaratmış, bayraklarla süslenen cadde, toplanan halkla, okullarla tören durumuna girmişti. Pek cansız olarak söylenen İstiklal Marşımızı dinamik, enerjik bir ruhla, coşku dolu bir söylevle gidermeye çalıştı ortaokul yönetmeni. Genç kızlarımızın, delikanlılarımızın, mini mini yavrularımızın şiirlerini dinleyerek kafamdan yorgun düşünceleri attı. Bir ara kulağıma protokole katılması gerekli kişilerin noksanlığından sözler gelmeye başladı. Kişiler bireysel düşüncelerinde haklıydılar. Daha sonra konu aydınlatıldığında yalnızca güldüm. Benim için ne yazsam boş demek daha doğrusu olacak sanıyorum. Gerçekte beni en çok ilgilendiren 8 yaşındaki yavrunun şiir okurken bir ara durup 3 parmağını ağzına sokarak ''Ay neydi o?'' demesiydi. Bilerek bilmeyerek güldük. En çok bu küçük yavruyu alkışladık. Şimdi kendi kendime soruyorum neydi? Ses bültenin önünde yanakları al al olan, coşkudan alnında terler oluşan bu sevimli yavru, şiirinin birkaç dizesini bir an unutmuştu. Bu sorulan şey, neydi o akşam şarkısının dizeleri değildi. Bana öyle geldi ki bu küçük yavru bizlerden belirsiz de olsa değişik şeyler soruyordu. Şu küçük durumuyla öğretilen, bilinen, yapılanları yeterli görmüyorum. Büyümüş tutumuyla öğrendiklerini, bildiğini, yaptığını yeterli bulmuyordu. Bu yavrunun kanındaki iyi yeteneği çıkartmak, kafasındaki düşüncelerden yararlanmak için onu yetiştirmek, gözlerinin önüne olumlu yapıtlar sermek gerekiyordu. Bu güzel sorunun değişik düşüncelerini kafamda tartışarak konuta geldim. Radyomu açtığım zaman şaşırmış kalmıştım. İrkilmiş büyük bir coşku içindeydim. Bir elimle yüreğimi tutarak radyoyu sonuna değin açtım. Sanki Önder Atatürk Anıtkabir'den kalkmış torunlarının neydi o sorularını yanıtlayıp onlara yol gösteriyordu. Büyük söylevini gözlerim buğulu olarak sonuna dek dinledim. Torunlarına ışık tutup çalışmak, azim aşılayıp gerçek yolu gösteren bu güçlü sesin önünde saygıyla eğildim. Yabancı adam, "Başlayalım mı?" dedi. Bir eli masanın kıyısında, ötekisi cebinde duran keskin bakışlı adam Ahmet'e sesleniyordu. Bir an kararsızlık içinde kalan Ahmet renk vermemeye çalışarak, "Peki hay hay" diye yanıt verdi. Sürekli soluklanmaktan kirlenen hava, ağızlardan hiç eksilmeyen sigara dumanlarıyla karışarak yoğun bir sis oluşturuyordu. Çeşitli seslerin gürültüleri arasında kahvecinin gür sesi duyuldu. "İki şekerli, bir sade, çay demli olsun, tavla geldi beyim, şansınız açık olsun." diyordu. Böylece birçok kavga gürültü, üzüntü, gelip geçici sevinçlere yol açan kutunun kapakları açıldı. Bu oyunu çok sevdiği anlaşılan Ahmet'in arkadaşı sabırsızlığını belli eden bir sesle, "Pek de bilmem ama," diyordu. Ahmet yanıtını yumuşak bir sesle verdi. "Ben de şöyle böyle," diye söylendi. Artık oyuna başlamışlardı. Arkadaşı çabuk, sert devinmeleriyle zarlara buyruk verircesine oynuyor, dudaklarındaki kurnaz bir gülümsemeyle Ahmet'e bakıyordu. "Canım kardeşim, ben boşa oynamasını sevmem. Bu da tanışmamızın onuruna bir akşam yemeğini olsun," dedi. Ahmet içinden istemeyerek, "Olur efendim," demişti. Sevinci kaçan Ahmet'in kafasını bir sürü düşünceler karıştırıyordu. İlgisi dağılmıştı. Bu gidişle yenilecekti. Hay Allah be, nereden gelmişti bu kahveye? Çok bir parası da yoktu. Hay şeytan hay, onu nasıl aldatmıştı? Ayşe ona dememiş miydi? Gitme Ahmet bu gece diye. Bir zamanlar ona babası demişti. Karının 40 sözünden birini dinlemek yararlıdır diye. Ne yapsın, olan olmuştu. Cebindeki bir günlük gelirini gözden çıkaracaktı. Usundan bir şimşek gibi geçen bu düşünceler onu rastlantı sonucu mu yoksa bilerek mi bir el oyun kazandırmıştı. Böylece yeni bir çabayla iskemlesini çekip zarları daha ilgiyle atmaya başladı. Bir savaş düzeneğini inceleyen kumandan gibi duran arkadaşının daha adını bile bilmiyordu. Bu tanışma bir karşılaşmanın sonucuydu. Çok arkadaşı olmayan Ahmet boş bir masa bulamadığından buraya oturmuştu. Kuşkusuz esenleşmesi gerekirdi. İşte bu onu borçlu çıkarıyordu. Anasının ipini satmış, yabancı bir adamdı bu. Ayaküstü tecimler düzeneğini yaparmış. Ne olduğunu söylememişti. Sigaralar, kahveler içildi. Daha sonra da şırak diye kutu kapatıldı. Yabancı adam Ahmet'in kırmızılaşan yüzüne bakarak geçmiş olsun diyordu. Yiğitliğini korumaya çalışan Ahmet arkadaşını orta durumlu bir lokantaya götürdü. Üzerinde ekmek kırıntıları bulunan yağ lekelerinin yoğun olduğu bir masanın iki yanında oturdular. Ahmet konuğuna sormadan cebindeki paraya değin yemek söyledi. Gayrı düşünmüyordu. İçinde konuk ağırlayan bir duygunun onuru oluşmuştu. Tabaklardan yükselen yemek kokularını burunlarına çekerken ellerinde çatallarla işbirliği yapmaya başlamışlardı. Ancak birkaç lokma yemişlerdi ki konuk arkadan garsonu çağırarak bir yarım kiloluk söyleyip arkasından ''Hiç kaygılanmayın, bunun parasını ben vereceğim. Yemekten sonraki oynayacağımız elde kimin patron olacağı belli olur. Bununla birlikte bu kez sen beni yenersin.'' diye ekledi. Ahmet'in usuna gelen kurnaz bir düşün etkisini göstermiş, ona kusursuz bir buluş sözünü söylemişti. Onura kalkan kadehlerle iştahsız bir yemek yediler. Ahmet içinden ''Amma çattık be, yitirmezsek bulduk.'' diyordu. Düşündüğünü nasıl uygulayacağını düşünüyordu. Çakır keyif olmuşlardı. Kol kola girip bir türkü mırıldanarak kahvenin yolunu tuttular. Beleşten yemek yiyen yabancı içki parasını da güvenceye aldığından mutluydu. Gülüşerek kahveye girip masalarına oturdular. Ahmet'in de durumu değişmişti. Şimdi gülemiyordu. Varsın karısı beklesin, ne olacaktı? Her zaman olmazdı ya bu. Adam sendi. Gerçekte yaşamın nesi vardı? Üzülmeye değer miydi? Kahvelerini çoktan içmişlerdi. Derin derin sigarasını çekti. Alkol kullanmak kötü bir şey değildi. Üzüntüleri dağıtıyordu. Ama para olmalıydı. Yüzünün çizgileri yine değişti. İskemlesini kıyıya çekerken arkadaşının tavlayı açtığını gördü. İvecan adam bu. Sanki gümrükten mal kaçırıyordu. Yağma yoktu. Ahmet'in cebinde sigara parası kalmamıştı. Yarın işe gidebilecek miydi? Karısına ne yanıt verecekti? Bu sırada başlayalım diyen arkadaşının sesi onu düşüncelerinden uyandırdı. Peki diyen Ahmet, bir dakika sıkıştım, azıcık dışarı çıkayım, geleyim diye ekledi. Yanıt beklemeden dışarı çıkıp konutunun yolunu tuttu.